Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Dönüş. Yazarı Robert Charles Wilson. Özgün adı Spin. Çevirmeni Burak Kara. Türü roman. İthaki Yayınları 4. baskı Mart 2019. ISBN numarası 978-605-375-682 ve 8. Bu kitap 435 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 27 Nisan 2020. Kurum telefonu 0212-359-7659. Arka kapak. Robert Charles Wilson eşsiz bir yazar, dönüşte muazzam bir roman, Stephen King. John Campbell en iyi bilim kurgu roman ödülü adayı, Hugo en iyi roman ödülü, Locus en iyi bilim kurgu romanı ödülü adayı. Robert Charles Wilson dönüş. Robert Charles Wilson'ın milenyum sonrası bilim kurgusunun en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilen ödüllü romanıyla Dönüş üçlemesi başlıyor. Yıldızların kaybolduğu, gökyüzünün karardığı bir Ekim gecesi, Ekim olayına tanık olan üç genç, Tyler Dupray, Diane Lawton ve Jason Lawton. Tanık oldukları olay yalnızca kendi hayatlarını değil tüm dünyanın gidişatını değiştirir. İsyanlar, intiharlar ve cinayetler hızla artış gösterirken inanç hareketleri de tıpkı dünyanın çevresindeki bariyer gibi dört bir yanı sarar. Bilim insanlarının çatısı altında toplandığı yeni bir kuruluş olan Perihelion, dönünün gezegene etkilerini çözmeye çalışırken, hükümetler ve şartlar sürekli değişmekte, tüm bunların ortasında üç gencin dönünün ve hayatın kendisiyle olan mücadelesi gittikçe tuhaflaşarak sürmektedir. İnsan ırkı evrende yalnız olmadığının farkına yavaş yavaş varacaktır. Robert Charles Wilson 1953'te ABD'de doğan ancak daha sonra Kanada vatandaşlığına geçen R.C. Wilson, bugüne kadar birçok romana ve öyküye imza attı. Özellikle bilim kurgu alanında verdiği eserlerle tanınan R.C. Wilson, 3 kez Prix Aurora ödülünü kazandı. Ayrıca kazandığı ödüller arasında John W. Campbell Anma Ödülü, Philip K. Dick Ödülü, Theodore Sturgeon Anma Ödülü de bulunuyor. Wilson Spin başlıklı romanıyla 2005 Hugo ödülünün de sahibi oldu. Yurt dışında Grand Prix de l'Imaginaire yani Fransa, Seyun ödülü Japonya, Kurt Laßwitz ödülü Almanya gibi ödüller de kazandı. Çağdaşı Stephen King'in şu anda yazmakta olan bilim kurgu yazarları arasında muhtemelen en iyisi ve muazzam bir hikaye anlatıcısı diye tanımladığı Wilson halen yazmaya devam ediyor. Yazarın yayın evimizden çıkmış kitapları Darwinia 2014 Dönüş 2017. Yazarın yayın evimizden çıkacak kitapları Eksen, Axis, Girdap, Vortex. Dönüş üçlemesi 1. Milattan sonra 4x10^9. Herkes düşer ve hepimiz bir yerlere ineriz. Biz de Pabang'da bir süre gözden uzak olabileceğimiz kolonyal üslupta bir otelin 3. katında bir oda kiraladık. Gecelik 900 avro bize mahremiyet ve Hint Okyanusu'na bakan bir balkon manzarası satın alıyordu. Son birkaç gündür eksikliğini yaşamadığımız bu hoş havada ise kemerli geçidin en yakın tarafını görebiliyorduk. Bulut renginde olan bu hat ufuktan tam da tepemize kadar yükselip mavi pusun içinde kayboluyordu. Ne kadar ihtişamlı gözükse de Sumatra'nın batı kıyısından gördüğümüz şey bütün bir yapının sadece bir parçasıydı. Kemerli geçidin uzakta kalan ayağı ise 1000 kilometreden daha uzakta olan Carpenter sırtının denizaltı tepelerine kadar iniyordu. Mentavai hendeğini de sığ bir gölete sokulmuş alyans gibi bağlıyordu. Karada olsaydı Hindistan'ın doğu yakasında olan Bombay'dan batıdaki Madras'a kadar uzanırdı veya kabaca söyleyecek olursak New York'tan Chicago'ya. Diane öğleden sonrasının büyük bir bölümünü çizgileri solmuş bir şemsiyenin gölgesinde terleyerek geçirdi. Manzara onu kendisine hayran bırakmıştı ve bütün bu olanlardan sonra manzaranın keyfini böylesine sürmesine çok mutlu olmuş, rahatlamıştı. Gün batımında ben de ona katıldım. Gün batımı en iyi zamandı. Kıyıdan aşağı doğru Teluk Bayur'daki limana doğru giden bir yük gemisi uzak karanlığa rahatlıkla süzülürken ışıktan bir kolye gibi göründü. Kemerin yakındaki ayağı gökyüzünü denize tutturan parlatılmış kırmızı bir çivi gibiydi. Şehre karanlık inerken biz de dünyanın gölgesinin sütundan yukarı tırmanışını izledik. Bu teknolojinin tanımını ünlü bir deyişle yapsaydım, büyüden farksız olurdu. Sonuçta Bengal koyundan Hint okyanusuna uzanan kesintisiz hava ve deniz akışını sağlayıp, bir su üstü gemisini bilinmeyen uzak noktalara taşıyan şey, büyüden başka ne olabilirdi ki? Hangi mühendislik mucizesi çapı binlerce kilometreye ulaşan bir yapının kendisini taşımasını sağlayabilirdi? Neden yapılmıştı? Böyle bir şey nasıl olabiliyordu? Belki de bu soruların hepsini Jason Lawton cevaplayabilirdi. Fakat Jason bizim de değildi. Diane bir şezlonga uzanmıştı. Sarı renkteki yazlık elbisesi ve komik derecede geniş hasır şapkası bastıran karanlık tarafından gölgeli şekillere dönüştürülüyordu. Teni temiz, pürüzsüz ve esmerdi. Gözleri son kalan ışığı alımlı bir şekilde süzdü fakat bakışları hala ürkekti. Bu değişmemişti. Bana doğru bir bakış attı. Bütün gün huzursuzlanıp durdun. Bir şeyler yazmayı düşünüyorum dedim. Bu şey başlamadan önce. Bir tür anı. Unutma, ihtimalinden mi korkuyorsun? Ama bu çok saçma Tyler. Hafızan siliniyor değil ya. Hayır, silinmiyor. Fakat hafızamın bulanık, zayıf ve dağınık olması söz konusu. İlacın diğer yan etkileri geçici ve tahammül edilebilir şeylerdi ama hafıza kaybı ihtimali beni ürpertiyordu. Her neyse dedi, şans senden yana. Bunu herkes gibi sen de biliyorsun. Doğru, bir risk mevcut ama sadece bir risk, hem de epey küçük. Bu ona olmuş olsaydı belki de yararına bile olurdu. Her halükarda dedim, bir şeyler yazarsam kendimi daha iyi hissederim. Eğer istemiyorsan yapmak zorunda değilsin. Hazır olduğun zamana sen karar ver. Hayır, yapmak istiyorum. En azından kendime böyle söylüyordum. O zaman bu akşam başlamak zorunda. Biliyorum, fakat son birkaç haftadır. Muhtemelen canın yazmak istemeyecek. Kontrolümü kaybedene kadar tabii. Grafomani pek de endişe yaratmayan olası yan etkilerden biriydi. Dipnot, grafomani, akla gelen her düşünceyi kağıda dökme hastalığı. Midem bulanmaya başlayınca görürüm seni. Gülümsemesi içime su serpti. Sanırım hepimizin kaybetmekten korktuğu şeyler var. Rahatsız edici ve üzerine düşünmek istemediğim bir yorumdu. Bak dedim, başlayalım gitsin. Havada tropik bir koku vardı. Üç kat aşağıdaki otel havuzundan gelen klor ise hafifçe havaya yayılmıştı. Padang bugünlerde yabancılarla dolup taşan büyük uluslararası bir liman haline gelmişti. Bunların arasında Hintliler, Filipinliler, Koreliler, hatta Ben ve Diane gibi yolunu kaybetmiş Amerikalılar da vardı. Yani lüks ulaşıma parası yetmeyen ve BM onaylı yerleştirme programına uygun olmayan kimseler. Canlı bir şehirdi ama kanunlar çoğu zaman hiçe sayılırdı. Özellikle Jakarta'da yeni reforması güçlendiğinden beri. Fakat otel güvenliydi. Yıldızlar dört bir yana dağılmış, görkemle kendilerini gösteriyorlardı. Kemerli geçidin tepesi o an gökyüzündeki en parlak şeydi. Adeta disleksiden mustarip bir tanrının tepe taklak ettiği gümüş narin bir U harfi. Yani ulaşılmaz bir bilgi, ulaşılamaz gibiydi. Gözden kaybolmasını izlerken Diane'in elini tutuyordum. Ne düşünüyorsun diye sordu Diane. Eski takım yıldızlarını gördüğüm son anı. Başak, aslan ve yay takım yıldızları. Astrologların kullandığı bu kelimeler bir tarih kitabının dipnotlarından ibaretti artık. Gerçi buradan farklı gözükürlerdi değil mi? Doğu yarımküreden. Galiba öyle olurdu. Ardından gecenin kör karanlığında odamıza geri yollandık. Dayen panjurları kapattı. Ona nasıl kullanılacağını gösterdiğim şırıngayı ve ilaç şişesini çıkardı. Ben de bu sırada odanın ışıklarını açtım. Steril şırınganın içini doldurdu. Kaşları çatıldı ve şırıngadan bir kabarcık çıktı. Yaptığı şeyden oldukça emin gözüküyordu ama elleri titriyordu. Tişörtümü çıkarttım ve yatağa uzandım. Tyler... Birden şüpheye düşen o olmuştu. Tereddüt etme dedim. Neyle karşı karşıya olduğumu biliyorum. Bunu birçok kez enine boyuna konuştuk. Başıyla onayladı ve dirseğimin içini alkolle temizledi. Şırınga sağ elinde duruyordu ve ucu yukarı bakıyordu. İçindeki küçük miktardaki sıvı su kadar saf duruyordu.
Bu çok eskidendi dedi dayın.
Ne çok eskidendi?
Yıldızlara baktığımız o an.
Unutmamış olmana sevindim.
Tabii ki unutmadım. Şimdi elini yumruk yap.
Öyle. Aman aman bir acı hissetmedim. En azından ilk başta. Büyük ev. Yıldızların gökyüzünden silindikleri o gece ben 12 yaşındaydım. İkizler de 13. Aylardan ikimdi. Cadılar bayramından birkaç hafta önceydi ve sadece yetişkinlerin katılabildiği bir etkinlik süresince üçümüzün kendi aramızda büyük ev dediğimiz Lawton evinin bodrumuna gitmek zorunda kalmıştık. Jason ve Diane için bodrumda kapalı kalmak hiçbir şekilde bir ceza değildi. Kaldı ki zamanın çoğunu orada bile isteye isteye harcıyorlardı. Benim için de kesinlikle öyleydi. Babaları çok katı bir şekilde evdeki yetişkin ve çocuk alanlarını, sınırlarını beyan etmişti. Ama yine de son model bir oyun platformumuz, disklere yüklenmiş filmlerimiz, hatta bilardo masamız bile vardı. Her saat başı kanepe dağıtma görevinden kaçmak için bize parti hakkındaki gelişmeleri anlatan Bayan Truall dışındaki kendisi devamlı olarak ikram servisi yapardı. Başımızda duran kimse yoktu. Hewlett-Packard'dan bir adam kendisini bir köşe yazarının eşiyle rezil etmişti. Çalışma odasında sarhoş bir senatör vardı. Jason tek eksiğimizin sessizlik. Yukarıdaki sistemde çalan dans müziği tıpkı bir devin kalp atışı gibi tavanı aşıp geliyordu ve bir gökyüzü manzarası olduğunu söyledi. Sessizlik ve bir manzara. Jace her zamanki gibi ikisini de istediğine karar verdi. Diane ve Jason birkaç dakika arayla doğmuşlardı fakat birbirlerine hiç benzemeyen çift yumurta ikizleriydiler. Annelerinden başka kimse onlara ikiz demezdi. Jason sperm katili iki zıt kutbu da zıt akımlarla yüklenmiş yumurtaların ürünü olduklarını söylerdi. IQ'su en az Jason'ınki kadar etkileyici olan ama kelimeler konusunda daha kontrollü davranan Diane ise kendilerini aynı hücreden kaçan iki farklı mahkum olarak nitelerdi. İkisine de hayranlık duyardım. Jason 13 yaşındayken korkunç zekasının yanı sıra fiziksel olarak da formdaydı. Kaslı olmaktan ziyade dinçti ve genel olarak atletizmde başarılıydı. O zamanlar bile neredeyse 1.80 boylarındaydı. Sıska ve biçimsiz yüzünü yamuk ve içten gülüşü kapatırdı. O günlerde saçları sarı ve fırça gibiydi. Diane 12 santimetre daha kısaydı. Kardeşiyle kıyaslanınca daha toplu ve daha koyu tenliydi. Çilleri gözlerini çember içine alıyordu ve gözlerinin düşük görülmesini sağlıyordu. Kendisi buna rakun maskem derdi. Bunun dışında cildi pürüzsüzdü. Diane hakkında en sevdiğim şey ise gülümsemesiydi. Ben de bu detayların pek de iyi anlaşılmadı ama su götürmez bir önem taşıdığı bir yaşa gelmiştim. Nadiren gülümserdi ve nefes keserdi. Dişlerinin çok çıkıntılı olduğuna inanıyordu. Ama yanılıyordu. Ve her güldüğünde ağzını kapatmayı bir alışkanlık haline getirmişti. Onu eğlendirmek hoşuma giderdi ama içten içe arzu ettiğim şey onun gülümsemesiydi. Geçen hafta babası Jason'a pahalı bir astronomik dürbün almıştı. Televizyonun üstündeki çerçeveli seyahat posterini hedef alıp Washington'ın varoşlarından Cancun'u gözetlermiş gibi yaparak bütün akşam dürbünle oynayıp durdu. Sonra ayağa kalkıp gidip gökyüzüne bakmalıyız dedi.
Hayır dedi Diane aniden, dışarısı çok soğuk.
Ama gökyüzü açık. Bu hafta ilk defa hava böyle açık oluyor, hem biraz serin sadece.
Bu sabah bahçede buz vardı.
Don vardı diye karşı çıktı Jason.
Gece yarısını geçti.
Cuma gecesi.
Bodrum'dan çıkmamamız gerekiyor.
Hayır, partinin düzenini bozmamamız gerekiyor. Dışarı çıkmak konusunda kimse bir şey söylemedi. Eğer yakalanırız diye korkuyorsan kimse bizi görmeyecek.
Yakalanmaktan korkmuyorum.
O zaman neden korkuyorsun?
Ayaklarım donarken senin gevezelik etmenden.
Jason bana döndü. Peki ya sen Tyler, biraz gökyüzü görmek ister misin?
İkizler genellikle anlaşmazlığa düştüğünde benden hakemlik beklerlerdi ve bu da oldukça keyfimi kaçırırdı. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık.
Jason'ın tarafını tutarsam Diane'i dışlamış olurdum. Ama sık sık Diane'in tarafını tutsam bu da çok belli etmiş olurdum. Bilemiyorum Jace, dışarısı da epey serin dedim.
Beni bu çıkmazdan kurtaran Diane oldu, elini omzuma koydu ve her neyse biraz temiz hava, söylenmesini dinlemekten iyidir dedi.
Böylelikle montlarımızı Bodrum'daki koridordan aldık ve arka kapıdan çıktık. Büyük ev ona taktığımız isim kadar görkemli değildi ama bu yüksek gelire sahip orta halli muhitteki ortalama bir evden daha büyüktü ve daha fazla yer kaplıyordu. Onun arkasında engebeli yapıya sahip olan geniş çimenlik, biraz kirli haldeki bir derenin kıyısındaki dokunulmamış bir çam sırasına dek uzanıyordu. Jason yıldızları izlemek için ormanın ve evin tam arasında kalan bir nokta seçti. Dün bir soğuk hava dalgası pastırma yazının belini bükene kadar Ekim ayı güzel gidiyordu. Diane kollarını kendine dolayıp titriyormuş gibi yaptı fakat bu sadece Jason'ı cezalandırmak içindi. Gece havası kötü değildi, sadece soğuktu. Hava berraktı ve çimler de gayet kuruydu. Gerçi ertesi sabaha yine don olabilirdi. Ay veya bulutlardan en ufak bir iz yoktu. Büyük ev bir Mississippi vapuru gibi parlıyordu ve bahçe boyunca o güçlü sarı parıltısını yansıtıyordu. Geçmişteki tecrübelerimize dayanarak böyle gecelerde bir ağacın gölgesinde durursak bir kara deliğe düşmüşçesine tamamen gözden kaybolacağımızı biliyorduk. Jason arkasına yaslandı ve dürbününü yıldızlı göğe doğrulttu. Ben de bağdaş kurup Diane'in yanına oturdum ve annesinden çalmış olması muhtemel sigarayı montunun cebinden çıkarışını izledim. Bir kardiyolog olan ve sözde eski sigara tiryakilerinden Carol Lofton, sigara paketlerini şifon yerde, masasında ve mutfak çekmecesinde saklardı. Bana da annem söylemişti. Sigarayı dudaklarına koydu ve mat kırmızı bir çakmakla yaktı. Bir anlığına yanan ateş etraftaki en parlak şeydi. Çıkan dumanda hareketli bir şekilde döne döne karanlığa karıştı. Beni onu izlerken yakaladı. Bir fırt ister misin?
Daha 12 yaşında dedi Jason. Yeterince problemi var. Bir de akciğer kanserine ihtiyacı yok.
Tabii ki isterim dedim. Olay şimdi onur meselesi olmuştu. Bu Diane'in hoşuna gitmişti. Sigarayı bana pasladı. Tereddüt ederek içime çektim ve boğulmamaya çalıştım. Sigarayı geri aldı.
Kendini kaptırma.
Tyler dedi Jason. Yıldızlar hakkında bir şeyler biliyor musun?
Bir ciğer dolusu soğuk ve temiz havayı içime çektim, bilmez miyim?
Kitaplardan öğrendiklerini sormuyorum, herhangi birisinin ismini söyleyebilir misin?
Yüzüm kızarmıştı ama ortamın bunu görmesini engelleyecek kadar karanlık olduğunu umuyordum. Arcturus dedim, Alpha Centauri, Sirius, Kutup Yıldızı.
Peki hangisi Klingonların ana yurdu diye sordu Jason.
Kabalaşma dedi dayın.
İkizlerin zekası yaşlarının çok daha ötesindeydi. Ben de aptal değildim ama onlarla aşık atacak durumda da değildim. Hepimiz bunun farkındaydık. Onlar özel çocukların olduğu bir okula giderlerken ben de otobüsle devlet okuluna gidiyordum. Aramızdaki bariz farklardan bir tanesi de buydu. Onlar büyük evde yaşıyordu. Ben ise arazinin en doğusundaki tek katlı bir evde yaşıyordum. Onların ebeveynleri kariyer peşinde koştururdu. Benim annem ise onların evini temizlerdi. Bir şekilde bu farklılıkların aramızda bir sorun teşkil etmesine izin vermemeyi başarmıştık.
Pekala dedi Jason, Polaris'i gösterebilir misin?
Polaris, diğer adıyla Kutup Yıldızı. İç savaş ve kölelik hakkında okumalar yapıyordum. Kaçak kölelerin bir şarkısı vardı. Güneş geri gelip ilk bıldırcın öttüğünde... Takip et tahta kaşığı, özgürlüğe taşımak için bekler yaşlı adam seni, takip edersen tahta kaşığı.
Güneş geri gelip derken kış gün dönümünü kastediyordu. Bıldırcınlar kışı güneyde geçirirler. Kaşık büyük kepçe takım yıldızıydı. Sapı ise kutup yıldızına, yani özgürlüğün yönü olan kuzeye dönüktü. Büyük kepçeyi buldum ve umut ederek elimi o yöne doğru salladım. ''Gördün mü?'' dedi Dian Jason'a. ''Sanki benimle paylaşmaktan rahatsızlık duydukları bir konuyla alakalı bir şeyler kanıtlamıştım.'' ''Fena değil.'' demekle yetindi Jason. ''Kuyruklu yıldız nedir bilir misin?''
''Bilirim.''
''Peki görmek ister misin?'' Kafamı salladım ve yanına doğru uzandım. Hala Dian'in sigarasının acı keskin tadını alıyordum ve pişmanlık duyuyordum. Jason dirseklerimle zeminden nasıl destek alacağımı gösterdi ve dürbünü tutmam için bıraktı. Yıldızlar buğulu oval şekiller ve ufak noktalar haline gelene kadar odağı ayarlamama izin verdi. Çıplak göze görebileceklerimden çok daha fazlası vardı. Dürbünü amansız ve karanlık gökyüzünde parıldayan ufak bir yumru bulana yahut bulduğumu zannedene kadar sağa sola çevirdim.
''Bir kuyruklu yıldız.'' diye başladı Jason.
''Biliyorum. Bir kuyruklu yıldız güneşe doğru düşen tozlu bir kar topu gibidir.'' ''Öyle de diyebiliriz.'' Küçümseyiciydi. ''Kuyruklu yıldızların nereden geldiğini biliyor musun Tyler?'' ''Dış güneş sisteminden gelirler. Plüton'un yörüngesinden en yakın yıldızın yarısına kadar uzanan güneşin etrafındaki buzlu bir tür ışık halkasından. Tahmin edebileceğinden çok daha soğuk bir dış sistemden.''
Kafamı salladım, biraz rahatsız olmuştum. Gökyüzünün kelimelere dökmesi imkansız enginliğinin farkında olacak kadar bilim kurgu okumuştum. Bu ara ara düşündüğüm bir şeydi. Hoş, gecenin namüsait zamanında ve ev sessizken bunu düşünmek biraz korkutucuydu.
''Dian'' dedi Jason, ''sen de bakmak ister misin?''
''Zorunda mıyım?''
''Hayır, tabii ki zorunda değilsin. İstersen orada oturup kendini zehirlemeye ve salya akıtmaya devam edebilirsin.''
''Çok bitmiş.''
Sigarayı çimlerin arasında söndürdü ve elini uzattı. Dürbünü ona pasladım. ''Dürbüne dikkat et.'' Jace dürbünüyle derin bir aşk yaşıyordu. Dürbünü hala ambalaj ve köpük kokuyordu. Odağı ayarladı ve yukarı doğru baktı. Bir süreliğine hiç ses çıkarmadı sonra.
''Bununla gökyüzüne baktığımda ne gördüğümü biliyor musun?'' dedi.
''Ne?''
''Hep aynı yıldızları.''
''Hayal gücünü kullan.'' Sesi gerçekten sinirli çıkmıştı.
''Hayal gücümü kullanacaksam o zaman dürbüne ne gerek var?''
''Yani neye baktığınla alakalı düşünsen ya.''
''Ah'' dedi sonra, ''ah ah Jason, görüyorum.''
''Ne görüyorsun?''
''Bence evet, bu tanrı. Uzun beyaz bir sakalı var. Elinde de bir tabela var. Tabelada yazan şey Jason berbat biri.''
''Çok komik. Nasıl kullanacağını bilmiyorsan geri ver.'' Elini uzattı ama Dian görmezden geldi, dik oturdu ve dürbünü büyük evin pencerelerine yöneltti. Parti akşam üzerinden beri devam ediyordu. Annem bana Lawson'ların yaptığı partilerin şirketteki önemli insanlar için yapılan pahalı muhabbetler olduğunu söylemişti. Fakat kendisinin gayet sivri bir abartma huyu vardı. Söylemiş olduğu şeyin birkaç seviye altını varsaymak gerekiyordu. Jason'ın dediğine göre misafirlerin çoğu uzaya gelip giden insanlar ya da politika dünyasından insanlardı. Eski Washington toplumundan değil, kökleri batıya dayanan ve savunma sanayisinde bağlantıları olan varlıklı, buralara yeni taşınmış insanlardı. Jason ve Dian'in babası E.D. Lawton her 3 veya 4 ayda bir bu etkinliğe ev sahipliği yapardı.
''Her zamanki gibi işledi Dian dürbünün ikiz merceklerinin arkasından. İlk katta dans ve içki var. Bu noktada danstan çok içki var. Ama görünüşe bakılırsa mutfak kapanıyor. Sanırım ikram servisi yapan işçiler evlerine gitmek için hazırlanıyorlar. Çalışma odasının perdeleri kapanmış. E.D. birkaç takım elbiseli insanla kütüphanede. İyih, bir tanesi de pro içiyor.''
''Tiksinmeniz hiç de inandırıcı değil.'' dedi Jason, ''Bayan Marlborough.'' Jason yanıma doğru kayarken o da pencereleri kataloglama işlemine devam etti. ''Sen ona evreni göster.'' diye fısıldadı. ''O da kalksın bir akşam yemeği partisini gözetlesin.'' Buna nasıl cevap vereceğimi bilemiyordum. Jason'ın söylediği diğer şeyler gibi bu da zekice ve benim karşılık verebileceğimden daha akıllıca bir şeydi.
''Benim odam.'' dedi Dian. ''Boş. Çok şükür. Karyolanın altındaki Penthouse dergisini saymazsak Jason'ın odası da boş.''
''Dürbün iyi ama o kadar da değil.''
''Carol ve E.D.'nin odası boş, yedek yatak odası.''
''Ee?'' Ama Dayan hiçbir şey söylemedi. Epey hareketsiz bir şekilde dürbünü gözlerinden ayırmadan oturdu.
Dayan dedim. Birkaç saniye daha sessiz kaldı. Sonra ürperdi, döndü ve dürbünün rahatsız edici bir şey gördüğünü kavrayamayıp duruma bozulan Jason'a attı. Yani fırlattı. Tam da ona iyi olup olmadığını soracağım anda. Yıldızlar kayboldu. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.